Ayrım 6. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 83. Olumsuz düşünce kalıpları. İnsanlar bana yaklaşırlarsa benim gerçekten ne olduğum ortaya çıkar ve benden uzaklaşırlar. İnsanları eğlendirmedikçe ya da etkilemedikçe bir hiçim. Hikaye. Vefasız Doğan Öyküsü. Bir gün padişahın güzel doğanı saraydan kaçtı. Yaşlı ve yoksul bir kadının evine gitti. Kadın o sırada yemek yapmak için un eliyordu. O, güzel ve bakımlı doğanı görünce yakaladı, ayaklarından bağladı. Sonra, "Belli ki sana iyi bakmamışlar. Kanatların fazla uzun, tırnakların da. Merak etme, ben sana iyi bakarım." diyerek önce hayvanın kanatlarını kısalttı, sonra da tırnaklarını kesti. Padişah doğanını aramaya çıkmıştı. Akşam olunca yaşlı kadının evine geldi. Doğanı o halde görünce büyük bir üzüntüyle dedi ki, "Sen yaptıklarının cezasını bulmuşsun. Çünkü bana vefasızlık ettin. Cennetten kaçıp cehenneme sığınmışsın." Doğan da kanadını padişahın eline sürüp pişman olduğunu anlattı. "Sen benim aslımı kabul et. Tırnaklarım gitti. Ama ben senin oldukça güneşin bile perçemini koparırım. Kanadımdan oldum ama bir dokunuşla feleğe bile oyun oynarım. Bir kemer kuşatsan dağı bile yerinden sökerim. Nemrut'un mülkünü yerle bir ederim." Değerli şeyler korunmazsa başkalarının tasarrufuna geçebilir. İnsanlar bana yaklaşırlarsa gerçekte ne olduğum ortaya çıkar ve benden uzaklaşırlar. İnsanları eğlendirmedikçe ya da kendimi beğendirmedikçe bir hiçim. Yaklaşımları günümüzde doğru bilinen yanlışlardır. İnsanın ruh sağlığını bozan bazı durumlar vardır. Eğer kişinin yanlış inançları tespit edilip düzeltilmezse tedavi tam olarak yapılamaz. Bu yanlış inançlar düzeltildiğinde kişinin önünde engel olarak duran değerler ortadan kalkmış olur. Hikayede Doğan abartılı sözler söylüyor. Doğan'ın kaçmasına ve özgüveninin aşırıya kaçmasına bakımlı ve güçlü kanat ve tırnakları neden oluyor. Bu nedenle cennet gibi saraydan kaçıyor. Demek ki insanda yalancı ve aşırı bir özgüvenin olması onun riske girmesine sebep oluyor. Bu hikayeyi Doğan, yaşlı kadın ve padişah açısından tek tek ele almak lazımdır. Doğan çok iyi yetiştirilmiş bir hayvan ve karakterinin gereğini yaparak fırsat doğduğunda uçuyor. İçine düştüğü durumdan sonra saraya dönmek amacıyla padişahına onun için birçok şey yapabileceğini söylüyor. Yaşlı kadın da Doğan'ı yakaladığında onun kaçmaması için tedbir alıyor. Zarar vermesini önlemek üzere de tırnaklarını kesiyor. Burada yaşlı kadın sadece Doğan'ı sahiplenme adına hareket ediyor. Padişah ise Doğan'ın kıymetini biliyor ve onu aramaya çıkıyor. Padişah, Doğan'ın kanatları uzun olduğunda kaçabileceğini göz ardı etmiş. Bunun da bedelini ödüyor. Doğan'ı bulduğunda ve halini gördüğünde ise cennetten kaçıp cehenneme sığınmışsın diyerek ona sitem ediyor. Padişah, Doğan'ın karakterinin gereğini yapacağı konusunda ders çıkarmamış. Sadece vefasızlık ettiği üzerinde yoğunlaşırken, Doğan'ın kusurunu görüyor ama kendi kusurunu fark edemiyor. Padişah, Doğan'ı suçluyor. Doğan da bunun farkına varıyor. Burada mesele üç aktörün de duruma sadece kendi pencerelerinden bakmalarıdır. Değerli şeylerin zarar görme riskini göz önüne almak gerekiyor. Eğer tedbir almazsak, değerli şeyler üzerinde başkasının tasarruf etme durumu ortaya çıkabilir. Burada değerli şeylerin yerini bulmasıyla ilgili de bir mesaj var. Doğan için doğru olan yer, padişahın yanıdır. Doğan da bunun farkına varıp, abartılı bir şekilde özür diliyor. İnsanlar bana yaklaşırlarsa, gerçek beni görürler ve benden uzaklaşırlar. Yargısında içindeki kötülükleri görenlerin çevrelerine duvar öreceklerinden, etrafındakilere güven duymayacaklarından kaynaklanan bir endişe söz konusudur. Bu tarz kişiler nasılsa bir gün benden uzaklaşır diyerek insan ilişkilerinden kaçınırlar. Hikayede padişah Doğan'ın kanadının kesildiğini görünce ve sitem edince Doğan ona "Görünüşüm bozuldu ama karakterim bozulmadı. Yine bunları yapabilirim." diyor. Yani burada Doğan "Benim görünüşüme değil, neler yapabileceğime bak." demek istiyor. Mesnevi'den söz. Hırs ve tamah insanı kör ve sağır eder. Hırs körlüğüne özür yoktur. 4. bölüm 1075-1706. Olumsuz düşünce kalıbı. Tanınmak, övülmek ve hayran duyulmak çok önemlidir. Hikaye. Yangın. Hiç kimsenin baş edemediği bir yangın çıkmıştı. Evlerden kuş yuvalarına kadar her şeyi kül ediyordu. Şehrin yarısı yandı. Su döktükçe alevler büyüyordu. Halk koşa koşa Hazreti Ömer'den yardım istemeye gitti. Ömer, "Bu yangın sizin cimriliğinizin bir alevidir. Suyla değil, cimriliği çıkarıp ekmek dağıtarak söner bu yangın," dedi. Halk itiraz etti. "Bizim elimiz zaten açıktır." Hazreti Ömer bunun üzerine, "Siz adet olduğu için cömertlik yapıyorsunuz. Gelenlere, görenlere uydunuz da elinizi açtınız. Allah için değil, övünmek ve yaptıklarınızı anlatmak için," diye cevap verdi. Narsistik kişiliğin iyiliği gizli iyilik. Hikayedeki halk cömertlik yapıyor. Fakat cömertlik Allah rızası için olursa, Allah tarafından yardıma vesile olur. Eğer yaptığın iyilik Allah rızası için değil de kendi nefsin içinse, Allah'ın yardımı kesilebilir. Cömertlik güzel bir davranış. Ama Allah'a bakan bir veçhesi yoksa, onun rızası amaçlanmıyorsa, bu davranışın sadece dünyevi, egoyu tatmin edici bir etkisi olur. Kişiyi musibetlerden koruyucu, Allah'ın inayetini çekecek bir boyutu olmaz. Cömertlik, insanın kişiliğinde olursa kişi zevk alır. Bazı insanların hakikaten eli açıktır. Ama onu zevk aldığı için yapıyorsa, bu cömertlik gerçek cömertlik değildir. Bunun dışında Allah ile bağlantı kuracak cömertlik olmalı ki faydalı olsun. Allah ile bağlantı sağlayamayan cömertlik çok işe yaramaz. Cömertlik yaparken, bu yaratıcının memnun olduğu bir cömertlik mi diye düşünmek gerekir. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanı bulup vermek gerekir. Narsistik kişilerin eğitiminde onlara tavsiye edilen şeylerden biri de gizli iyilik yapmalarıdır. Çünkü nefis, gizli, kimsenin övmediği bir iyilik yaptığımız zaman itiraz eder. Kişi buna rağmen cömert olabilmeyi başarırsa, vicdani zekasını kullanabiliyor demektir. Kimsenin görmeyeceği şekilde yapılan yardım, doğru bir yardım olur. Yaratıcıyı düşünerek iyilik yaptığınızda, karşılık beklemeden iyilik yapmış olursunuz. Bu tür insanlar, insanın sadece öbür dünya için Allah rızasını kazanmasını sağlamaz. Aynı zamanda dünyada yaşanabilecek yoksulluğa, musibetlere de mani olur. Hikayede sadece bir kişinin evi değil, bütün şehir yanıyor. Demek ki toplu bir felaket var ve toplu olarak kötülükler çoğalmış. Sahte iyilik, sahte cömertlik yaygınlaşmış. Böyle durumlarda felaket toplu gelir. Bir çocuk bir şeyi hoşlandığı için yapıyorsa o an mutlu olur. Ama anne babasının isteklerini dikkate alarak yapıyorsa onların yardımını kazanma şansı artar. Böyle durumlarda ebeveyn ile bağlantı kurmuş olur. Çocuk gözünün ucuyla anneye bakar. Anne de çocukla daha fazla ilgilenme ihtiyacı hisseder. Çocuk büyüyüp özerklik duygusu geliştikçe anne baba da yavaş yavaş geri çekilir. O zaman çocuk düşerse de bedelini öder. Ama çocuk anne babasından yardım isterse, anne babası onun düşmesini engeller. Aynı bunun gibi insan da işlerini Allah ile bağlantı kurarak yaparsa onun yardımını davet etmiş olur. Çocuğun anne babasıyla bağlantı kurması gibi kul da böylece Allah'ın yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade etmiş olur. Tanınmak, övülmek, hayranlık duyulmak çok önemlidir. Düşüncesi kişinin anlık tatmin duymasını sağlar. Evet, bunlar önemli şeylerdir ama iyi ve güzel şeyleri sadece tanınmak, övülmek ve hayranlık duyulmak için değil, iyi, güzel ve doğru olduğu için yapmak gerekir. Aksi halde bunların vesile olacağı manevi korumadan, avantajlardan yoksun kalmış oluruz. İyi ve güzel şeyleri yapmak iyidir ama iyi ve güzeli verenin hakkını göz ardı etmemek de önemlidir. İyi ve güzel bir elbise giyip övünen birini düşünelim. Hemen herkes o kişinin giysisine dikkat eder. Markası ne diye sorar. Eğer markası iyi ise o zaman elbise daha da değerli görünür. Böyle durumlarda bu elbiseyi güzelleştiren benim demek doğru değildir. O elbiseyi dikenin de sanatını vurgulamak gerekir. İyi bir elbisenin marka değeri kumaş değerinden, işçilik değerinden daha pahalıdır. Marka değeri nedeniyle o elbiseye daha çok kişi talip olur. Daha pahalı olduğu halde daha çok satılır. İnsanın güzel huylarının da buna benzer marka değeri vardır. Onu vereni de unutmamak, iyiliği, cömertliği onu veren için yapmak, sahip olunan değerleri onun namına kullanmak gerekir. Sahip olduğumuz değerleri verenle irtibatımızı sağlam tutarsak, bize verilen şeyin marka değeri artar. O zaman daha çok üretir, bize daha çok hizmet eder. Bunu unutup o elbisenin üzerinden markayı söküp atarsak, üzerimizde güzel dursa da o markanın sahibi onu bir daha bize vermek istemez. Çünkü o güzelliğe bencilce sahip çıkmış oluruz. Halbuki bu beni güzelleştiriyor. Ama bunu bana verenin de burada hakkı var dediğimiz zaman onu dikenin de hukukunu korumuş oluruz. Kişinin cömertliği, kendisine cömertlik edecek nimetleri vereni düşünmeden gerçekleşirse bu aldatıcı bir cömertlik olur. Mesnevi'den söz. Nefsini alçak gören kişi ne mutludur. Dağ gibi kendini üstün gören kişinin de vay haline. Şunu iyi bil ki bu kibir, ululanma, kendini herkesten üstün görme hali öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar. 4. bölüm 2746-2747. Olumsuz düşünce kalıbı. Yaptığım yanıma kâr kalacağı için ortaya çıkacak kötü sonuçlar hakkında endişelenmeme gerek yok. Hikaye. Avcının hilesi. Bir avcı kuşları kolayca yakalayabilmek için kendini ağaç dalları, otlar ve yapraklarla gizleyip çayırlığa oturdu. Önüne bir tuzak kurup bir avuç buğday attı. Hiç hareket etmeden beklemeye başladı. Bu sırada karnı iyice acıkmış bir kuş gelip yakınına kondu. Onu böyle sessiz sedasız oturur görünce, "Sen ne yapıyorsun burada?" diye sordu. Avcı, "Dünyadan elini eteğini çekmiş bir zahidim ben," diye cevap verdi. "Kimsenin işine karışmıyor, burada kendi halimde yaşıyorum." Kuş, "O buğdaylardan biraz yiyebilir miyim?" dedi. "Bilmem ki," dedi avcı. "Bir yetimin emaneti bana ama karnın çok acıkmışsa gel ye." Kuş avcının gizli niyetlerinden habersiz, onu iyi yürekli ve dünya işlerinden uzaklaşmış bir zahit kimse olarak kabul edip Buğdaylara saldırınca hileci avcının ellerine düştü. Aldatıldığını anladığında ise iş işten geçmiş, tuzakta binlerce feryada başlamıştı. Avcı, "Görünüşe ve söylenen her söze inanırsan, sonun böyle olur işte," diyordu. Tuzağa yakalandıktan sonra feryada ne faydası var? Uygunsuz hırs ve hevesler canların düşmanıdır. Önemli olan tehlike gelmeden önce uyanık ve tedbirli olmaktır. Felaket tufanından sonra ağlayıp sızlamışsan neye yarar? İlkeli olmak mı, hırslı olmak mı? Aslında avcı, kuşu buğdayların yetimin emaneti olduğunu söyleyerek uyarmış. Avcıyla konuşan kuş, onun iyi yürekli ve dünya işlerinden uzaklaşmış bir zahit olduğunu kabul ediyor. Avcının yetimin emaneti dedikten sonra buğdayı yiyebilirsin demesinden, onun güvenilir biri olmadığını anlamıyor ve kendi menfaatine odaklanıp buğdayı yiyor. Böylece tuzağa düşüyor ve yakalanıyor. Avcı da bunun üzerine, "Görünüşe ve söylenen söze inanırsan böyle olur," diyerek kuşa ders veriyor. Yani bu hikayede kişinin görünüşüne ve söylediği söze, sağlıklı bir muhakeme yaptıktan sonra inanması gerektiği anlatılmak isteniyor. Kuş, hırs ve hevesiyle hareket ettiği için canından olma noktasına geliyor. Hırsından dolayı avcının açık verdiğini fark etmiyor. Böylece ilkesiz davranmasının bedelini ödemiş oluyor. Mesnevi'den söz. Hile edenin göreceği karşılık hileden ibarettir. 2. bölüm 1591. Olumsuz düşünce kalıpları. Çoğunlukla diğer insanlar dost değildir. Diğer insanlar bilerek beni aşağılıyorlar. Yakın olduğum kişi sadakatsiz ve güvenilmez olabilir. Hikaye. Bir gün Ebu Cehil Hazreti Peygamber'i gördü ve "Haşimoğullarından bir çirkin belirdi," dedi. Peygamberimiz, "Haddini aştın fakat doğru söz söyledin," dedi. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir peygamberi gördü ve "Sen bir güneşsin, parlayarak dünyayı aydınlattın," dedi. Hazreti Peygamber ona da "Doğru söyledin ey Ebu Bekir," dedi ve bu manzaraya tanık olanlar bunun nedenini sordular. Hazreti Peygamber, "Ben bir aynayım, kim bakarsa ben de kendini görür," dedi. Neye baktığın değil, nereden baktığın önemli. Benzer olay Hazreti İsa'nın hayatında da yaşanmıştır. Herkes ona hakaret ediyor. O ise hakaret edenlere güzel sözler söylüyor. Yanındakiler ona neden böyle davrandığını sorduklarında, "Her insan kendinde ne varsa onu verir," diyor. İnsanların birbirinin aynası olduğunu düşünürsek, karşımızdakinde kendimizi görürüz. Olaylara güzel bakan güzel yanını hayattan lezzet alır. Bir bahçeye iyi gözle bakan kişi çiçekleri, kuşları, ağaçları görür ve huzur duyar. Kötü bakan ise çöpleri, yığınları görür ve kendini huzursuz hisseder. Aslında seyredilen bahçe aynı bahçedir. Bu rivayette de peygamber aynı kişidir. Fakat Ebu Cehil çirkin ve kötü gözle baktığı için çirkin görüyor. Hazreti Ebu Bekir ise güzel ve iyi gözle baktığı için peygamberimizi güneş gibi görüyor. Buradan iyi, kötü, çirkin gibi kavramların izafi olduğunu ve kişinin neye baktığıyla değil, nereden baktığıyla alakalı olduğunu anlıyoruz. Hikayedeki olayı analiz edersek, Ebu Cehil'in karşısında peygamberliğini ilan eden biri var. Bu, Ebu Cehil'in o bölgedeki hakimiyetini zedeleyecek bir durum olduğundan, onun asıl direnme ve bu şekilde düşünme sebebi, hakimiyetini kaybetme endişesidir. Yani Muhammed peygamber mi, değil mi sorusundan evvel, benim menfaatimi zarara uğratır mı sorusunu soruyor. Onun için yanlış yerden bakıyor ve içindeki çirkinliği yansıtıyor. Hazreti Peygamber'in verdiği bu cevaplar, olaya şahit olan insanlarda merak uyandırıyor. Aslında bu bir eğitim taktiğidir. Çünkü merak, ilmin hocasıdır. Merakın ardından öğrenme gelir. Merakla sorulmuş bir sorunun ardından gelen cevap, daha çok akılda kalacağı için Hazreti Peygamber'in bu metodu kullandığını görüyoruz. Cevabı bilerek eksik söylüyor ve oradakilerin merak edip neden öyle söylediğini sormaları üzerine yaptığı açıklamayla verdiği cevapları tamamlıyor ve açıklığa kavuşturuyor. Böylece insanlar bundan bir ders çıkarıyorlar. Mevlana hikayeyi anlatırken bu yöntemin de örnek alınmasını istemiş olmalı. Dost kimdir? Bir kimseden aksi bir hareket görmedikçe onu dost kabul etmek gerekir. O nedenle insan dostlarına hüsnü zan ile yaklaşmalıdır. Yakın çevresini öncelikle iyi niyetle değerlendirmelidir. Kuşku ikinci planda kalmalıdır. İnsan kuşku duygusunu çokça hayatına alırsa, herkesten kuşkulanmaya kalkarsa, beyin hep savunma halinde çalışır ve her şeyi sorgular hale gelir. Kimseye güvenemez, devamlı tedirgin olur. O yüzden dostluğu kuvvetle, muhtemel kişilere öncelikle iyi niyetle bakılmalıdır. Ancak bu gibi durumlarda insan ya yanılırsam diye düşünür. İnsanın aldatılması bir risktir. Ancak kuşkuyla yaşamanın sebep olduğu mutsuzluk, huzursuzluk da az değildir. Sürekli mutsuz olmaktansa aldatılma riskini göze alan bir tavır alış daha mantıklıdır. Bir adam dost bildiği biri tarafından kandırılmış ve ağlıyormuş. Yanındaki biri, "Değer mi? Seni kandırdı diye ağlıyorsun." demiş. Adam da, "Aldatıldım diye değil, ona olan güvenimi kaybettiğim için ağlıyorum." diye cevap vermiş. Kastettiğimiz körü körüne güvenmek değil, kuşkuyu da istisna olarak elde bulundurmaktır. Kodak firmasının kurucusunun bir hikayesi anlatılır. Fotoğraf makinesini icat ettikten sonra arkadaşıyla Afrika'ya aslanların fotoğrafını çekmeye gitmiş. İki Afrikalı yerli rehberlik edip silahla güvenliklerini sağlıyormuş. Arkadaşı, "Bu yerlere nasıl güveniyorsun? Bırakıp gitseler bize aslanlar yer." deyince Kodak, "Ben yanıma aldığım kişilere güvenmezsem iş yapamam ki." diye cevap vermiş. Kuşkuyu alışkanlık haline getirmiş insanlara karşı dürüst olup, kendi doğrularımdan vazgeçmem dediğiniz zaman ilişkide biraz mesafe kat edebilirsiniz. Mesnevi'den söz. Ayna niçin yansıtmıyor biliyor musun? Çünkü yüzünden pas temizlenmemiş. 1. bölüm 81. Olumsuz düşünce kalıbı. Eğer bir sorunu görmezden gelirsem o sorun ortadan kalkar. Hikaye. Diken öyküsü. Adamın biri yol kenarında diken ekiyordu. Güzel sözlü ama sert huylu biriydi. Diken ektiğini görenler onu kınadı. Dikenler çoğaldıkça gelip geçenlerin ayaklarına batıyordu. Yoksulların ayakları paramparça oluyor, zenginlerin ise elbiseleri yırtılıyordu. Vali emir verdi ve adama dikenleri sökmesini bildirdi. Adam sökeceğini söyledi ama hep "yarın yaparım" diye erteledi. Yıllar geçtikçe dikenler gürleşti, adam ise onları sökecek güçten düştü. Ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemlidir. Birinin diken ekmesi onun topluma zararlı şeyler yaptığını gösterir. Adam yaptığının yanlış olduğunu biliyor ama hatasından dönmeyi sürekli erteliyor. Sürekli ertelemenin sonucunda da daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Diğer boyut ise güzel sözlü ama sert huylu insanların farkında olmadan etrafındakilere karşı diken eken insanlar gibi olduğu şeklinde düşünülebilir. Sosyal hayata, insan ilişkilerine diken ekiyorlar ve ektikleri dikeni sökmeyi hep erteliyorlar. Sert huylu insanlar, güzel sözlü bile olsalar, yaptıkları işler diğer insanları incitir. Bir bitki ekiyorsun, o ortamı yeşertiyorsun ama bunu yaparken sert yöntemler kullanıyorsun. İnsanlara zarar verecek bitkiler ekiyorsun. Halbuki diken olmayan bir bitki ekse, bütün insanlar ondan faydalanacak. Örnekle meseleyi biraz daha açacak olursak, bir insana bir kalemi güzellikle vermek var, bir de fırlatarak vermek var. Güzel bir hareketi sert biçimde yapmak, ot yerine diken ekmek gibidir. Böyle bir durumda insanlar sana yapma dedikçe yapmaya devam edersen güçten düşer ve yalnızlaşırsın. İnsanın ne yaptığı kadar nasıl yaptığı da önemlidir. Tercih edilen iyi şeyleri doğru yöntemlerle yapmaktır. Birine ilaç vereceğiniz zaman o ilacı draje şeklinde tatlı hale getirerek veriyorsunuz. Kişiyi korkutmadan, canını acıtmadan. Verdiğiniz şey aslında acı ama güzel bir ambalajla sunduğunuz için iticiliği kalmıyor. Diğer taraftan tatlı bir yiyeceği acı bir draje ile kaplarsanız, insanların onu ikinci defa alması zorlaşır. Yaptığımız işin içi güzelse dışı da güzel olsun. Ağızdan vereceğimiz ilacı damardan verirsek hastayı öldürürüz. Verdiğimiz şey onun ilacı ama usul yanlış olduğundan yanlış yolu kullandığımız için hastaya zarar veririz. Hikayeden çıkan diğer bir mesaj ise yapılan kötü şeyler de iyi şeyler gibi yayılma istidadındadır şeklindedir. Problem küçükken tedbir alınmazsa büyür. Küçük adımlar kıvılcımlar gibidir. Kıvılcım küçüktür ama koca binaları yakabilir. Küçük yanlışlar da belki önemsiz görünür ama önemli şeylere sebep olabileceği için tehlikelidir. Küçük görülen basit hatalar felaketlere yol açabilir. Tıpkı bir harmana düşen kıvılcımın tüm harmanı yakması, yok etmesi gibi. Mesnevi'den söz. Kötü dostla ünsiyet belaya bulaşmaktır. 2. bölüm 1425. 6. ayrımın sonu. Sayfa 99.